Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı karilerden Hacı Kerim Mansur'un sesinden As suresinin tilavetini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vel'asr. İnnel insâne lefî husr. İlla الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلي العظيم.
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Asra andolsun. Gerçekten insan kesin olarak bir kayıp içindedir. Ancak iman edip salih amellerde bulunanlar, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve birbirlerine sabrı tavsiye edenler başka.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca sabah yayınlarımızı İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir /tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun muhterem dinleyiciler. Tarın Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şems'i 27 Haban 1404 Hicri Kameri 27 Cemadiyel Evvel 1447 Miladi Takvimle 18 Kasım 2025 Salı. Bu akşamki yayınımız daha sonra sunacağımız akşam haber bülteni ve yorumun ardından sırasıyla Kara Tarih Beyaz Yalanlar Podcast'ı İslam'ı Tanıyalım, Dünyada Su Krizi Endişeler ve Umutlar ve Neşe Bela Öğütleri isimli programları dinleyebilirsiniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mesut Ketani, akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce özetler. Arif, bölgesel birliklerle etkileşimin güçlendirilmesi İran dış politikasının öncelikleri arasındadır. İran'ın Belarus ile ilişkilerin geliştirilmesine vurgusu. Sivni seçim 12 günlük mukaddes savunmanın zararlarını şiddeti sansür ediyor. Çin'den ilk demir yolu konteyner sevkiyatının Peyam özel bölgesine giriş yaptı. İran Moskova'daki Şanghay İşbirliği Örgütü Başbakanlığa zirvesine katılıyor. İsrail'in Güney Lübnan'a hava saldırısı düzenledi. Seul Pyongyang'ın ilişkilerine yanıt verdi. Şimdi haberler. İran Cumhurbaşkanı 1. Yardımcısı bölgesel örgütlerde aktif rol üstlenmenin önemine vurgu yaparak Şanghay ve Avrasya gibi önemli birliklerle çok taraflı ilişkilerin geliştirilmesini İran diplomasisinin temel eksenlerinden biri olarak açıkladı. İran Cumhurbaşkanı 1. Yardımcısı Muhammed Reza Arif, Rusya'daki İranlı diplomatlarla yaptığı görüşmede İran'ın bölgesel birliklerdeki konumunu yükseltme stratejisinin 20 yıl önce başladığını hatırlatırken, Şanghay İşbirliği Örgütü ve Avrasya Ekonomik Birliği gibi örgütlere üyeliğin Tahran için stratejik önem taşıdığını söyledi. Arif, Avrasya ülkeleriyle kültürel ve medeni ortaklıklara dikkat çekerek, kültürel diplomasi ilişkilerin genişletilmesinde etkili bir araç olarak değerlendirdi. Ayrıca Rusya ile işbirliğine bu bölgesel yaklaşımın bir parçası olarak nitelendirdi ve İran-Rusya kapsamlı stratejik anlaşmasının karşılıklı çıkarlara dayandığını ifade etti. İran Cumhurbaşkanı 1. Yardımcısı teknoloji, ticaret, turizm ve bilimsel etkileşim alanlarda işbirliğinin geliştirilmesi gerektiğini vurguladı. İran Cumhurbaşkanı 1. Yardımcısı Belarus Başbakanı ile yaptığı görüşmede Tahran ve Minsk arasındaki ilişkilerin seviyesinin yükseltilmesinin önemine dikkat çekerek iki ülke ekonomisinin birbirlerini tamamlayabileceğini ve karşılıklı ihtiyaçları karşılayabileceğini ifade etti. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı 1. Yardımcısı Muhammed Reza Arif, Belarus Başbakanı Alexander Turchin ile yaptığı görüşmede iki ülke arasında işbirliğinin özellikle siyasi alanda yüksek düzeyde olduğunu belirtirken, her iki ülkede ilişkilerini diğer alanlarda siyasi ilişkiler seviyesine çıkarmak için çaba göstermelidir, dedi. Arif ilişkilerin özellikle ekonomik alanda daha da gelişmesi gerektiğini vurgulayarak İran ve Belarus arasında işbirliğinin çeşitli alanlarda artırılmasının sadece iki milletin yararına olmadığını, aynı zamanda her iki ülkenin Avrasya ve Şanghay gibi bölgesel birliklerdeki aktif varlığı göz önüne alındığında bu işbirliğinin tüm bölge için faydalı olabileceğini söyledi. Arif ayrıca ortak yatırım ve üretim için işbirliğinin İran hükümeti tarafından onaylandığını ve iki ülkenin birbirini tamamlayarak karşılıklı ihtiyaçlarını karşılayabileceğini ifade etti. İslam Devrim Muhafızlar Ordusu Sözcüsü 12 günlük savaşın denklemindeki değişimin İran'ın geniş çaplı füze operasyonlarının doğrudan sonucu olduğunu belirterek, Siyonist rejim yetkililerinin geniş çaplı sansür ve bilgi çarpıtmasına başvurduğunu söyledi. İslam Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü General Ali Muhammed Naini, füzeler bazanın üzerinde belgeselin ilk halka açık gösteriminde 12 günlük savaşın boyutlarını açıklarken işgalatındaki toprakların sakinlerinden ağır güvenlik kuşatması altında ve Siyonist rejimin geniş sansürü ile karşı karşıya olduklarını ifade etti. Bu rejim son iki yılda en etkili gazetecileri hedef almıştır. General Naini, 12 günlük savaşta Siyonist rejimin önemli ve stratejik merkezlerin hedef alındığını, bunun da rejim yetkililerinin söylemini İran'ı tehdit etmekten rejimi yıkma ve parçalama iddialarından tamamen uzaklaştırdığını belirtti. Devrim Muhafızlar Ordusu Sözcüsü, Siyonist rejimin altyapılara yönelik saldırılarına İran'ın çok daha yüksek düzeyde ve kırıcı bir yanıt verdiğini, aktif durumdaki Siyonist rejim rafinerisinin bazen rafinerisi hedef alındığını vurguladı. Rejim yetkileri bu rafinerilerin en az 3 ila 4 ay boyunca yeniden faaliyete geçemeyeceğini açıkladı. Çin'den gelen ilk konteyner demiryolu sevkiyatı Apren Kuru Limanı üzerinden Peyam Özel Ekonomi Bölgesi'ne ulaştı. Çin'in ilk konteyner sevkiyatı demiryolu hattı üzerinden Tahran eyaletinin güneybatısındaki Apren Kuru Limanı aracılığıyla Peyam Özel Ekonomi Bölgesi'ne girdi. Peyam Özel Ekonomi Bölgesi ve Uluslararası Havalimanı Genel Müdürü Mohsen Hasanlu, Çin'den gelen ilk demiryolu konteyner sevkiyatının bu bölgeye girişinin Peyam Kuru Limanı'nın girişiminde de bir dönüm noktası olduğunu belirterek şunları söyledi. Bu sevkiyat, Şiyan şehrinden başlayarak doğru koridoru, Doğu Koridoru üzerinden Kazakistan ve Türkmenistan'dan geçerek İran'a ulaştı ve ilk kez Peyam'a taşındı. Hasanlu demiryolu bağlantısının Peyam'ın ticaret ve transit kapasitesini artırdığını, ilerleyen aşamalarda gümrük işlemleri ve mal çıkışının bu bölgede yapılacağını ifade etti. İran'ın Rusya Büyükelçisi Şanghay İşbirliği Örgütü Başbakanlar Zirvesi'ne İran'ın bu Doğu İttifakı'nın üye ülkeleriyle ekonomik ve siyasi ilişkilerini güçlendirmek için bir fırsat olarak değerlendirdi. İran'ın Rusya Büyükelçisi Kazem Celali, Moskova'da başlayan Şanghay İşbirliği Örgütü Başbakanlar Konseyi'nin 24. toplantısına işaret ederek, bu örgütün üyelerini İran'ın dış politikasındaki Doğu yaklaşımında dostları olarak nitelendirdi. Celali, zirvenin ekonomik işbirliğine odaklandığını ve üyeler arasında ilişkileri de güçlendirmek için çok sayıda belgenin hazırlandığını da vurguladı. Celali, Şanghay'ın bölgesel ve çok taraflı uluslararası etkileşimler için bir zemin sunduğunu ve İran'ın konumunu yükselttiğini ifade etti. İran Cumhurbaşkanı 1. Yardımcısı Muhammed Reza Aref bu zirveye katılarak konuşma yapacak ve diğer ülkelerin üst düzey yetkileriyle ikili görüşmelerde gerçekleştireceklerdir. Haber kaynakları Siyonist rejim ordusunun Güney Lübnan'a hava saldırısı düzenlediğini bildirdi. Siyonist rejime ait olan bir insansız hava aracı iki füze ile Güney Lübnan'ın Bint Cebil kentinde bir aracı hedef aldı. Bu saldırının ardından ambulanslar olay yerine sevk edildi. İlk raporlar Lübnanlı sivillerin yaralandığını gösteriyor. henüz saldırıya ilişkin daha fazla ayrıntıya ulaşmamıştır. Siyonistlerin 1 Ekim 2024'te Lübnan'a saldırılarını başlatmış ve 2 ay sonra nihayet 27 Kasım 2024 çarşamba günü Amerika'nın arabuluculuğu ile ateşkes anlaşması imzalamıştı. Ancak bu rejim sürekli olarak ateşkesi ihlal etmektedir. Ateşkes anlaşmasına göre Siyonist rejim askerleri 60 gün içinde Güney Lübnan'dan çekilmek zorundaydı. Fakat bu rejim uluslararası yasalara aykırı olarak askerlerini bu bölgede 5 stratejik noktada tutmuş ve orayı da terk etmemiştir. İbrani medyası binlerce Siyonist askerin patlama dalgaları nedeniyle beyin travmasına uğradığını ve bu askerlerin tedavi ve rehabilitasyonun şimdiye kadar yetersiz kaldığını bildirdi. Siyonist rejim medyası İbrani gazetesi Yediud Ahronot'a dayanarak binlerce askerin patlama dalgasından kaynaklanan beyin hasarlarından muzdarip olduğunu, bu hasarların %80'inin BT görüntülerinde de görülemediğini ve bunun da bu tür yaralanmaların teşhis ve tedavisinde ciddi zorluklar yarattığını aktardı. 7 Ekim 2023'te Filistin Direniş Güçleri, Filistin İslami Direniş Hareketi öncülüğünde Gazze'ye komşu Siyonist askeri üsler ve yerleşimlere saldırı düzenledi. Bu operasyon bazı Siyonistlerin öldürülmesine ve esir alınmasına yol açtı. Hamas bu operasyonun işgalci Kudüs rejiminin Filistin halkına ve kutsal mekanlara özellikle Mescid-i Aksa'ya karşı onlarca yıllık suçlarına yanıt olarak gerçekleştirildiğini açıkladı. Siyonist rejim askeri güvenlik ve siyasi yetkilileri defalarca 7 Ekim operasyonunun bir güvenlik istihbarat askeri ve siyasi yenilgi olduğunu kabul ettiler. Kuzey Kore'nin Seul ve Washington'un nükleer denizaltı inşası ile ilgili güvenlik anlaşmalarını sert bir şekilde kınamasının ardından Güney Kore hükümeti programlarının tamamen savunma amaçlı olduğunu ve Kuzey komşusu için bir tehdit oluşturmadığını da açıkladı. Güney Kore, Pyongyang'ın nükleer denizaltı projesine yönelik sert eleştirilerine karşılık olarak Kuzey Kore'ye karşı hiçbir düşmanca niyet taşımadığını da duyurdu. Güney Kore Cumhurbaşkanı Sözcüsü Kang Yoo-jong, Amerika ile yapılan güvenlik işbirliğinin ulusal çıkarların korunması ve savunma amacı ile gerçekleştirildiğini, Kuzey Kore'nin bu işbirliğine çatışmacı bir politika olarak yorumlanmasının doğru olmadığını vurguladı. Daha önce Pyongyang, Washington'un bu projeye onay vermesine ciddi bir gelişme ve bölgede nükleer rekabeti artıran bir unsur olarak nitelendirmişti. Geçen hafta Amerika, Seul'un nükleer denizaltı inşa etme ve yakıt zenginleştirme ile yeniden işlem kapasitesini geliştirme planını resmen desteklediğini açıklamıştı. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haber bültenimizi dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam yayınımız günün tek yorumuyla devam ediyor. Bu yorum, Müslümanlar Batı'da nefret politikalarından kurbanı, özgürlük ve eşitlik sadece slogan mı başlıklı? Britanya'da İslamofobi kötü durumdan daha da kötüye gitmiş durumdadır. Öyle ki Britanya İslami İnsan Hakları Komisyonu bu şartların devamının sonuçları hakkında uyarıda bulundu. İslami İnsan Hakları Komisyonu sosyal medyada yayımladığı bir videoda İslamofobi ya da Müslümanlara karşı nefret kaynaklı suçların katlanarak arttığını açıkladı. Parsöy'den haberine göre komisyon nefret suçları, ayrımcılık, adaletsizlik, medya yanlılığı ve hatta kargaşaların basit bir olay ya da küresel girişimlerle ilgili olmadığını, köklerinden yapısal uygulamalara dayandığını da vurguladı. İslamofobi kötüden daha kötüye evrilirken İslam İnsan Hakları Komisyonu bundan 10 yıl önce Nefret Ortamı başlıklı raporunda İslamofobinin Britanya'da geçici bir olgu değil, yapısal ve yukarıdan aşağıya yönlendirilen bir süreç olduğunu ve hukuk, medya ile siyaset kurumlarının desteğiyle her yıl daha geniş boyutta kazandığını uyarmıştı. Komisyon şimdi Müslümanlara karşı nefret suçlarının katlanarak arttığını ve devletlerin resmi istatistiklerinden birçok olayın rapor edilmemesi nedeniyle mevcut acı gerçeği gizlediğini de belirtiyor. İslamofobi yalnızca Britanya'da değil, birçok Avrupa ülkesinde de onlarca yıldır kurumsallaşmış bir politika olarak Müslümanların toplumsal güvenliğini tehdit etmekte kalmıyor, Batı'nın da iddia ettiği demokrasi ve insan hakları temellerini sorguluyor. Bu durumun en önemli sebeplerinden biri özellikle Britanya ve Fransa'da son yıllarda yoğun biçimde yaygınlaşan İslam karşıtı politikalarıdır. İslam kültürel ve toplumsal bir tehdit olarak Müslümanlar ise güvenilmez ve yabancı kişiler olarak tanıtılıyor. Batılı siyasetçiler özellikle aşırı sağ partiler seçim dönemlerinde Müslümanlara karşı nefret oluşturacak ve onları ekonomik ve toplumsal sorunların sorumlusu göstererek kamuoyunu kışkırtmaya çalışmış, bu yaklaşımı oy kazanmak için kullanmışlardır. Bu süreç nihayetinde Avrupa toplumlarına da Müslümanlara karşı nefret ve ayrımcılığın artmasına da yol açmıştır. Öte yandan medyanın İslamofobi politikalarını güçlendirmedeki rolü de inkar edilemezdir.
İran Radyo Podcast. Bu bölümde 20. yüzyılın ilk vekalet savaşlarından birini özgürlük sloganıyla başlayıp barut ve külle sonuçlanan bir savaşı ele alıyoruz. 1950-1953 yılları Kore Savaşı, dünyanın iki büyük gücünün rekabetini kurban giden aynı topraklardan gelen iki ulus arasındaki bir çatışma. Amerika, görünüşte barışı ve insan haklarını savunmak adına sahaya çıkmıştı. Ancak bu bayrağın arkasında Doğu Asya'ya hakim olmak için gizli bir mücadele sürüyordu. Modern tarih boyunca üçüncü dünya ülkeleri her zaman kendilerini medeni diyen güçlerin sömürgeci ve emperyalist politikaların kurbanı olmuştur. Ancak pratikte onların yağma, savaş ve ulusların kaderine müdahalesinden başka bir şey görmedik. Bu güçlerin başında Amerika, İngiltere ve Fransa yer alıyor. Askeri, ekonomik ve siyasi güçlerine dayanarak yalnızca diğer ulusların zenginliklerini yağmalamakla kalmayıp, darbeler, yaptırımlar planlayarak, diktatörleri destekleyerek ve savaşlar başlatarak birçok ülkede istikrar ve ilerlemenin temellerini de yok eden bu üç ülkedir. Kara Tarih Beyaz Yalanlar podcastimizde resmi belgelere, yayınlanmış raporlara ve görgü tanıkların ifadelerine dayanarak bu unutulmuş tarihin sayfalarını insan hakları ve demokrasi sloganlarının ardına gizlenmiş suçların tarihinin sayfalarını çevirmeyi amaçlıyoruz. Bu bölümde adı ders kitaplarından silinmiş olsa da hala yeni bir ulusun izlerini taşıyan bir savaşın hikayesini ele alıyoruz. 1950-53 yılları arasındaki Kore Savaşı. Kore adına değil, dünyanın iki savaşan kutbu adına, küçük ama stratejik bir yarım adaya siyasi irade dayatma amacıyla ve emirle yürütülen bir savaş. Bu savaşın merkezinde hepsinden daha önemli bir süper gücün izi var. Birleşmiş Milletler bayrağı altında ancak kendi jeopolitik niyetleriyle görünüşte özgürlük savunmak ancak içten içe Çin ve Sovyet komünizmine karşı güç dengesini korumak için sahaya çıkan Amerika Birleşik Devletleri. Bu podcast'in bu bölümünde 1950 yılından 53 yılına kadar Kore'nin karanlık günlerine geri dönüyoruz. Kara Tarih Beyaz Yalanlar radyo podcast'e katılın. Burada gerçekler çoğu zaman kurgudan daha acı vericidir. Dinleyiciniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Kore Savaşı 20. yüzyılın en önemli ve ölümcül savaşlarından biridir ve başlangıcının temelleri 2. Dünya Savaşı sonrası dönemde ve Amerika ile Sovyetler Birliği arasındaki ideolojik rekabette atılmıştır. Bu savaşta Komünist Kuzey Kore, Sovyetler Birliği ve Çin'in, Güney Kore ise Amerika ve Birleşmiş Milletler'in desteğiyle savaşmıştır. İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesi ve Soğuk Savaş'ın başlamasıyla birlikte Kore Yarımadası, Doğu ve Batı blokları arasında ideolojik bir çatışmaya sahne oldu. Amerika, komünizmi kontrol altına alma politikası doğrultusunda bu iç çatışmanın ana aktörlerinden biri haline geldi. Bu bölüm, Kore Savaşı'nı Amerika dış politikasında bir dönüm noktası olarak ele alıyor ve Amerika'nın Doğu Asya'daki nüfuzunu pekiştirmek amacıyla bu çatışmayı nasıl uluslararası bir savaşa dönüştürdüğünü gösteriyor. Bu, bizim sesimiz, tarihin derinliklerinden, savaşların küllerinden, ideolojinin çekiciyle küresel güçlerin çıkarlarının örsü arasında kan ve toprağa sürüklenen bir milletin sessiz çığlığını aktarıyoruz. Bu unutulmuş trajedinin tozlu sayfalarını çevirirken bize katılın. ...1950 yılının yazında dünya 2. Dünya Savaşı'nın yaralarından henüz kurtulmamışken... ...Doğu Asya'da top ve ateş sesleri yankılanıyordu. Ancak bu sefer ne Almanya ne de Japonya suçlanıyordu. Bu sefer aynı kandan, aynı kültürden, aynı dilden iki millet birbiriyle savaşıyordu. Ve bu savaşın ateşi kendileri tarafından değil... binlerce kilometre uzaklıktaki güçler tarafından yakılmıştı. Bu güçlerden biri de Amerika'ydı. Kendini özgürlüğün kurtarıcısı olarak tanıtan, ancak pratikte Kore Yarımadası'nda derin bir yara bırakan bir ülke. Kader yılı 1951 yılına Amerika Birleşik Devletleri ve müttefiklerinin Kuzey Kore'ye karşı büyük ve yıkıcı bir saldırının başladığı yıla, siyasi gerçeklerden insani yıkıma, bombalamalardan perde arkası felaketlere dönüyoruz. Ve sonunda temel bir soru soruyoruz. Amerika gerçekten özgürlük için mi yoksa kendi çıkarları için mi savaştı? Ve asıl önemli soru şu. Büyük ve medeni Kore ulusu neden bölündü? 1945 yılından önce Kore, Japon işgali altındaydı. Japonya'nın yenilgisiyle Kore'nin bağımsızlığı kazanması bekleniyordu. Ancak özgürlük yerine ülke ikiye bölündü. Kuzey Sovyetler, güney ise Amerikalılar tarafından işgal edildi. 38. paralel iki ordu arasında geçici bir sınırdı. Ancak bu sınır zamanla iki ideolojinin sonunda da kan ve kurşunların sınırı haline geldi. Kuzeyde Sovyet desteğiyle Kim Il-sung'un sosyalist hükümeti kuruldu. Güneyde ise Amerika'nın gözetiminde Isungman Rhee liderliğinde muhafazakar ve batı yanlısı bir hükümet kuruldu. Her iki hükümet de kendilerini Kore halkının meşru temsilcileri olarak görüyordu. Ancak pratikte Kore'nin kaderi artık Kore halkının elinde değildi. Dünya iki kutba bölünmüştü. Batıda Amerika ve müttefikleri, doğuda ise Sovyetler Birliği ve Çin. Bu arada Kore bu iki kampın kesişim noktası haline geldi. Çin ve Sovyetler Birliği'nin Asya'daki nüfuzunu genişlemesini istemeyen Washington, komünizme karşı bir siper olarak Güney Kore'yi seçti. Amerikan askeri danışmanlarının varlığı, Güney Kuvvetleri'nin eğitimi ve teçhizatı, Pentagon'un doğrudan desteğiyle yavaş yavaş savaşın zeminini hazırladı. 25 Haziran 1950 tarihinde Kuzey Kore kuvvetleri 38. paraleli geçti. Tanklar sınırı geçti. Birkaç gün içinde Güney Kore'nin başkenti Seul düştü. Amerika hemen harekete geçti ancak insani yardımdan değil, komünistlerin Asya'yı ele geçirmesinden korktuğu için çevreleme politikasının hemen uygulanmasını gerektiriyordu. Amerika hükümeti saldırı yalnızca bir ülkeye yönelik bir saldırı olarak değil, Batı dünya düzenine yönelik bir tehdit olarak gördü. Amerika Başkanı Harry Truman, Kongre'den resmi bir savaş yetkisi almadan, yarım adaya savaş gemileri, uçaklar ve binlerce Amerikan askerinin gönderilmesini emretti. Amerika, Sovyetler Birliği'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki yokluğundan yararlanarak askeri müdahale kararı aldı. Ancak gerçek şuydu, uluslararası koalisyon güçlerinin %90'ı aslında Amerikalıydı. Ünlü Amerikalı komutan General Douglas MacArthur, koalisyon güçlerinin komutasını devraldı. Amerikan ordusunun yüzü General Douglas MacArthur, bir operasyonla Incheon Limanı'nı ele geçirdi ve Kuzey Kuvvetleri'ni geri püskürttü. Başlangıçta Amerika kuvvetleri ve müttefikleri Güney Kore'yi işgalden kurtarmayı başardı. Ancak amaç sadece savunma değildi. Kuzey'i işgal etmeye, Kuzey Kore hükümetini devirmeye ve tüm Kore'yi Batı yanlısı bir hükümete dönüştürmeye karar verdiler. Amerika Birleşik Devletleri savaş öncesi duruma dönmek yerine Çin sınırına doğru ilerlemeye karar verdi. Bu karar başka bir felakete yol açtı. Komünist devrimi yeni atlatmış olan Çin, Amerikan ordusunun sınırlarına ulaşmasını istemiyordu. 1950 yılının sonbaharında 300 binden fazla Çinli gönüllü askerin gelişiyle durum tersine döndü. Amerikan kuvvetleri Yalu Nehri yakınlarında geri çekildi. Kayıplar arttı. MacArthur atom bombasını kullanmak istedi. Truman buna karşı çıktı ve MacArthur görevden alındı. Ancak savaşa asıl katkı askerler değil insanlardı. Yüz binlerce asker öldü veya yaralandı. Savaş Güney Kore'yi savunma mücadelesinden Amerika Birleşik Devletleri ve Çin arasında tam ölçekli bir savaşa dönüştü. Amerika, Kuzey Kore'nin altyapısını yerle bir etmek için B-29 bombardıman uçakları kullandı. Amerika ordusu daha sonra patlatıldığında insan etini derinlemesine yakan yapışkan bir ateş üreten yangın bombaları ve napalm kullandı. Bu bombalamalar yalnızca askeri hedefleri değil, sivilleri de yok etti. Amerikan uçakları Kuzey Kore'ye 1 milyon tondan fazla bomba attı ve düzinelerce şehir, yüzlerce köy ve milyonlarca insan Amerika'nın ateşinde yandı. Pentagon belgelerine göre Amerika, Kore'ye 1 milyon tondan fazla bomba attı. Bu, İkinci Dünya Savaşı'nda Japonya'ya attığı tüm bombalardan daha fazla. Ama gerçekte Amerika egemenlik için geldi, komünizmi engellemek için bir ulusu yerle bir etmek pahasına bile olsa. Bazı haberlere göre Pyongyang'daki binaların %90'ı yıkıldı. Diğer şehirlerde benzer durumdaydı. Köprüler, barajlar, demir yolları ve fabrikalar yıkıldı. Köyler, hastaneler ve hatta okullara saldırıldı. Tüm ülke küle döndü. Tahminlere göre Kore Savaşı'nda 3 milyondan fazla insan öldü. Bunların çoğu sivildi. Binlerce kadın ve çocuk bombalı saldırılarda öldürüldü. Aileler sığınaklarda diri diri yakıldı. Orduyla hiçbir bağlantısı olmayan köyler yok edildi. Bir Amerikalı komutan daha sonra anılarında şöyle yazdı. Hiçbir bina bırakmadık. Tüm şehirler ve köyler hedef alındı. Amerika'nın müttefiki olan bazı İngiliz subaylar bile saldırıları aşırı vahşi olarak nitelendirerek protesto ettiler. Amerika için bunlar savaşın kaçınılmaz sonuçlarıydı. Ancak Kore halkı için bunlar yabancı bir güç tarafından dayatılan bitmek bilmeyen trajedilerdi. Sonunda 27 Temmuz 1953 tarihinde 3 yıllık kanlı mücadelenin ardından Panmunjom Ateşkes Anlaşması imzalandı. Ancak 70 yıldan fazla bir süre sonra iki Kore arasında resmi bir barış anlaşması imzalanmadı. Ve o savaşın gölgesi hala Kore halkının omuzlarında ağır bir şekilde asılı duruyor. Barış asla gelmedi. Sınır kaldı, kan döküldü. Peki ya Amerikan ordusu? O bugüne kadar orada kaldı. Güney Kore sanayileşti ancak Amerika'nın onayladığı bir diktatörün desteğiyle. Kuzey Kore tecrit edilmişti ancak Amerika karşıtı gururla ayakta kaldı ve Amerika bayrağıyla, üsleriyle, silahlarıyla Doğu Asya'nın kalbinde kök saldı. Kore Savaşı bir çatışmanın sonu değil, bir doktrinin başlangıcıydı. Müdahale doktrini, egemenlik doktrini, korku doktrini. Kuzey Koreli bir anne oğlunun resmini hala tahta bir çerçevede saklıyor. Güney Koreli bir baba ise kurşunların anısını hala zihninde taşıyor. Bunlar bir ideoloji, bir ordu, bir devlet olmayanların sesleriydi. Bunlar halkın sesiydi. Ve Amerika geldi, bombalar attı, toprağı sürdü ve ateşkesin ardından geri çekildi ama asla ayrılmadı ve gölgesi hala Kore'nin üzerinde ağır bir şekilde asılı duruyor. Bu gerçekten özgürlüğün yüzü müydü? Yoksa petrol, güç ve korku kokan bir savaş için güzel bir isim miydi? Tarih o Koreli çocuğun gerçek sesini duyacak mı? Önemli soru Amerika'nın neden bu kadar şiddetli davrandığıdır. Cevap basit değil. Ancak birkaç önemli neden var. Sovyetler Birliği ve Çin'e karşı güç göstermek, Asya'da siyasi askeri hakimiyeti pekiştirmek, komünizmin yayılmasını önlemek. Ancak bu siyasi nedenlerin ardında acı bir gerçek gizliydi. Sıradan insanlar büyük oyunların kurbanı oldular. Amerika bu savaşı yalnızca askeri bir çatışma olarak kullanmadı. Bu savaş Japonya, Filipinler, Guam ve daha sonra Tayvan ve Güney Kore'deki Amerikan askeri üslerini genişletmek için bir bahaneydi. Bu savaştan Pasifik'teki kalıcı Amerikan askeri yapısı doğdu. Kore Savaşı Vietnam için bir model oldu. Aynı taktikler, aynı bombalamalar, aynı tekrarlanan gerekçeler ve bahaneler. Özgürlük için savaşıyoruz. Peki özgürlük neredeydi? Milletler, şehirler ve bir ülkenin tarihi toz ve kana bulanırken. Amerika bu savaşta kendini bir kurtarıcı olarak sundu ancak daha çok bir kundakçı gibiydi. İnsanların üzerine attığı bombalarla, kurduğu hükümetlerle, çiğnediği topraklarla Kuzey Kore tam bir militarizme doğru ilerledi. Güney Kore ise Amerikan sermayesinin yardımıyla sanayileşti ancak savaştan sonraki yıllarda onlarca yıl boyunca diktatörlük ve baskı yaşadı. Kore Savaşı karın kanla ısındığı, dağların sessizliğinin Koreli annelerin feryatlarıyla bozulduğu bir savaştı. Bu savaş modern tarihin kara bir lekesidir. O yıllarda B-29 bombardıman uçakları altında sessizce yanan çocuklar vardı. Pyongyang'da bir anne çocuğunun ceset parçalarını yangından ve molozlardan topladı. Bir baba karısının yarın yaşayıp yaşamayacağını bilmeden cesedini gömmek üzere yalnız bırakıldı. Savaşı kitaplarda sayılar ve tarih olarak okuruz ama savaş aslında bir annenin gözyaşlarıdır, bir evin yanmasıdır, bir çocuğun yalnızlığıdır. Bu programda incelediğimiz şey karanlık bir tarihin resmidir. Amerika gerçekten özgürlük için mi geldi? Yoksa burada Vietnam, Irak ve Afganistan'da olduğu gibi özgürlük sadece savaş alanına girip sonra da bir ulusu kendi yıkıntıları içinde terk etmek için mi bir bahaneydi? Bu özgürlük adına başlayan ama milyonlarca Korelinin özgürlüğünü çalan bir savaşın hikayesiydi. 3 yıl süren çatışmalar, milyonlarca ölü ve yaralı, onlarca şehir yerle bir oldu. Ve sonunda sonsuz bir ateşkes, ne barış imzalandı ne de bir iyileşme sağlandı. Geriye tek bir sınır çizgisi kaldı. Kore silahsızlandırılmış bölgesi. Diplomasinin başarısızlığının, bir vekalet savaşının ve ikiye bölünmüş bir ulusun sembolü. Amerika bombardıman uçakları, savaş gemileri ve piyadeleriyle bir kurtarıcı olarak sahneye çıktı. Ama gerçekten kurtardı mı? Yoksa tarihin acı bir gülümsemesiyle anlattığı gibi sadece satranç taşlarını elden ele mi taşıdı? Bugün o yangın üzerinden 70 yıl geçti ama alevleri hala küllerin altında. Ve şu soru tarihin peşini bırakmıyor. Kore gibi uluslar, küresel aktörlerin güç gösterisi için mi birer sahne? Ve biz kan tiyatrosunun sessiz seyircileri miyiz? Kara Tarih, Beyaz Yalanlar podcastini dinlediniz. Gerçeğin bir bedeli var. İşte kurtuluşun sesi, gerçeğin sesi. Kara Tarih, Beyaz Yalanlar podcastinde gerçeği arıyoruz. Duyması kolay olmasa da daha insani bir gelecek inşa etmek için anlaşılması gereken bir gerçeği. Bu dizide çağdaş tarihin karanlık ve az anlatılmış köşelerine yolculuk ediyoruz. Demokrasi, özgürlük ve ilerleme gibi aldatıcı sloganların gölgesinde gizlenen suçların ve ihanetlerin tarihini. Gerçeği arıyoruz. İktidardakilerin bize yedirdiklerini değil, kurbanların kan ve küllerle yazdıklarını. Bizimle olduğunuz ve bu anlatıyı dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Tarihin geleceğimizin feneri olmasını ve özgürlük ve bağımsızlığın her ulusun en büyük değeri olduğunu hatırlatmamızı umuyoruz. Bir sonraki bölümde bu dönevi dünyanın başka bir diyarına gideceğiz. Bizi İran Radyosu'nda iranradio.ir adresinden ve sosyal medya bağlarından takip edin. Görüşlerinizi bizimle paylaşın ve bu hikaye sizin için önemliyse başkalarıyla da paylaşın. Derinlemesine analizlerle gerçeğe her zaman dikkat edin. Bir sonraki bölüme kadar hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. İslam'ı tanıyalım.
Değerli dinleyiciler, İslam'ı Tanıyalım başlıklı yeni dizi sohbetimizde sizlerle birlikteyiz.
Bu program boyunca en mükemmel ve en son semavi din olan İslam'ın yüce teâlimlerini ve öğretilerini sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Dizi sohbetimiz boyunca tevhid ve tesirleri, peygamberlerin gönderilmelerinin felsefesi, yüce Allah'ın adaleti, maat ve imamet gibi ilkelerden ve yine İslam'ın namaz, oruç, hac, cihad gibi ibadetleri ve yapıcı hedeflerinden söz edeceğiz.
Bugünkü sohbetimizde Yüce Allah'ın diğer bazı sıfatlarıyla tanışmak istiyoruz. Allah Teala'nın bir başka sıfatı Rezzak'tır. Yani rızık verendir. Kur'an-ı Kerim'in birçok ayetinde Yüce Allah'ın bu sıfatına işaret edilmiştir. Rızık sürekli bağışlamaktır ve Allah Teala'nın mahluklara verdiği rızık sürekli olduğundan buna rızık denir. Kur'an-ı Kerim'in Zariyat suresinin 58. ayetinde şöyle okumaktayız. Şüphesiz rızık veren, güç ve kuvvet sahibi olan ancak Allah'tır. Rızık Allah Teala'nın kullarına nasip ettiği her türlü fayda ve yarardır. Rızık maddi veya manevi olabilir. Örneğin gıda maddeleri, konut, giyim kuşam, akıl, ilim ve iman bunların tümü rızkın müstaklarıdır. Yüce Allah Hud suresinin 6. ayetinde de şöyle buyurur. Yeryüzünde yürüyen her canlının rızkı yalnızca Allah'ın üzerinedir. Allah o canlının durduğu yeri ve sonunda bırakılacağı mekanı bilir. Bunların hepsi açık bir kitaptadır.
Bu ayette Yüce Allah'ın ilminin genişliği açık gizli her şeye musallat olduğuna ve tüm mahluklara rızık verdiğine işaret edilmiştir. Bu ayete göre yeryüzünden rızkını Allah'tan almayan hiçbir mahluk yoktur. Kuşkusuz tüm mahluklara rızık vermek, varlık aleminin tümüne ilmi açıdan musallat olmaksızın, mahlukların zaman ve mekan itibariyle ihtiyaçlarını bilmeksizin mümkün değildir. Burada çok dakik bir sistem bulunması ve ister insan, ister hayvan, ister her türlü irili ufaklı canlı, tüm mahluklarla ilgili her türlü bilgi ve detayın bilinmesi gerekir. Bu ayet varlık aleminde her türlü mahluk hangi şartlar altında bulunursa bulunsun, Allah Teala onun rızkını verdiğini beyan eder. Çünkü Allah Teala onun esas konumunu ve nerelere gittiğini bilir. Allah Teala tüm mahluklara, ister denizlerde yaşayan devasa deniz canlıları, ister en ufak canlıya kadar her mahlukun durumuna göre rızkını belirtmiştir.
Dolayısıyla varlık aleminde kimsenin rızkını merak etmemesi ve ona düşen payın unutulduğunu düşünmemesi gerekir. Çünkü her mahlukun adı aşikar bir kitapta kayda geçmiştir. Bu kitap tüm mahlukları kapsamaktadır. Her mahlukun rızkı ise her açıdan hesaplanmış, nitelik ve nicelik bakımından onların istek ve ihtiyaçlarına uygundur. Hatta anasının rahiminde yer alan bir bebeğin besini her ay ve hatta her gün için onun ihtiyacına göre değişir. Gerçekten de eğer Allah'ın Rezzak olma sıfatından kaynaklanan lütfu olmasaydı, bir bebek anasının rahiminde nasıl beslenebilirdi? Emzirme döneminde de bebek gerçi ilk aylarda art arda ve sürekli sadece bir tek besin maddesi olan ana sütüyle beslenir. Fakat ana sütünün yapısının her gün bir önceki günle kıyasla değiştiği belirtilmelidir. Emzirme döneminde ne çiğnemek için uygun bir dişi ve ne ağır besinleri sindirmek için uygun midesi olan bebek ana sütü aracılığı ile ihtiyaç duyduğu tüm hayati besin maddelerini almaktadır.
Tahran Radyosu.
Eğer mahluklara verilen rızkın düzenine gözden geçirecek olursak, Allah Teala'nın güç ve tedbiri hakkında ilginç noktaları anlarız. Canlı mahlukların ihtiyacını karşılamak veya bir başka tabir ile onların rızkını vermek, zamanla ve bilim ilerledikçe üzerindeki sır perdeleri aralayan ilginç meselelerden biridir. Geçmişte bilim adamları denizlerin derinlerinde yaşayan canlı varsa bunların besini nasıl karşılandığını merak ederdi. Çünkü besin maddelerinin kökü bitkilere uzanır ve bitkilerin de geniş ışınlarına ihtiyacı vardır. Oysa denizlerde 700 metrenin altındaki derinliklerde mutlak karanlık hakimdir ve güneş ışınları buralara asla ulaşmaz. Fakat bilim adamları güneş ışınlarının suyun yüzeyine yakın mikroskopik canlıları yetiştirdiğini ve bu canlılar yetiştikten sonra adeta yetişen bir meyve gibi denizlerin derinliklerine battığını ve burada yaşayan canlıları beslediğini öğrendi.
Öte yandan birçok kuş denizlerde yaşayan balıklardan beslenir. Hatta bazı gece kuşları gecenin karanlığında adeta balık adamları gibi denizlerin derinliğine dalar ve burunlarından yaydıkları ses dalgalarının yardımıyla avını bulur ve yakalar. Yine çok ilginçtir ki bazı kuşların rızkı balinalar gibi bazı devasa deniz balıklarının dişlerinin arasına yerleştirilmiştir. Balinalar deniz canlılarından beslendikten sonra dişlerinin temizlenmesine muhtaçtır. Çünkü dişlerinin arasında kalan yiyeceklerin atıkları onları rahatsız eder. Bu yüzden bu balinalar kıyıya yaklaşır, ağzını açık bırakır ve böylece kuşlar balinaların dişlerini temizler. Bazı kuşlar hiç korkmadan balinanın ağzına girer ve rızkını bu devasa hayvanın dişlerinin arasında arar. Yüce Allah'ın tedbiri sayesinde balina ağzındaki son kuş çıkıncaya kadar ağzını kapatmaz.
Yüce Allah'ın çeşitli hayvanların rızkını verme yöntemi gerçekten şaşırtıcıdır. Anasının rahminde yatan bir ceninden ve hiç kimsenin o karanlıktaki sırlardan haberdar olmamasından tutun da yerin derinliklerinde yaşayan haşerelere ve ağaçların arasında veya dağların zirvesinde veya denizlerin dibinde yaşayan hayvanlara kadar hiçbir mahluk Yüce Allah'ın ilminden saklı değildir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala'nın tüm mahlukların hem konumunu ve hem de nerede olduğunu, yine nerelere gidip geldiğini tüm detaylarıyla bildiğini ve ona göre rızkını verdiğini beyan eder.
Ancak insanın iki çeşit rızkı söz konusudur. İmam Ali Aleyhisselam, oğlu İmam Hasan Aleyhisselam'a yazdığı vasiyetinde şöyle buyurur. Senin rızkın iki çeşittir. Biri, senin arayıp bulduğun ve diğeri ise seni arayan ve sen ona gitmediğinde onun sana geldiği rızıktır. Örneğin yağmur, güneş ışını veya hava gibi ya da insanlara verilen zeka, hafıza ve yetenekler gibi. Gerçi bazı tembel ve rahatına düşkün insanlar nasıl olsa Allah Rezzak'tır diyerek geçimini temin etmek için çaba harcamak istemez. Oysa Kur'an-ı Kerim öğretilerini biraz bilmek bile İslam'ın her türlü maddi ve manevi nimetlerden yararlanma şartını çaba harcama şeklinde belirlediğini gösterir. Bir başka ifadeyle rızkın Allah tarafından güvence altına alınmış olması, insanın bir köşeye çekilerek rızkını beklemesi anlamına gelmez. Gerçi herkesin rızkı belirlenmiştir ama aynı zamanda bu rızkı elde etmek için çaba harcamak gerekir ve rızkını elde etmek için çaba harcamayan kimse ona düşen payı kaybeder.
Yüce Allah insanların rızkını doğanın içine yerleştirerek insanlara sunmuş ve onlara bu rızkı bulmaları ve çıkarmaları için de akıl ve düşünce vermiştir. İnsanlar da çalışarak, çaba harcayarak rızkını elde etmeli ve tabii bunun gücü Allah tarafından onlara sunulan rızık olduğunu da unutmamalıdır. Rızkın belli olduğunu beyan eden ayet ve rivayetler aslında kendi çıkarları için her türlü yola başvuran, her türlü zulüm ve cinayeti mübah gören, hırslı ve dünya perest insanlar için bir uyarıdır. Ayetler bu tür insanlara rızkını elde etmek için gayrimeşru yollara başvurmamaları bağlamında birer uyarıdır. Bir başka ifade ile insan helal rızık elde etmek için çaba harcarsa, Yüce Allah'ın onların ihtiyaçlarını karşılayacağından emin olmaları gerekir.
Yüce Allah'ın rızık sisteminde dikkat çeken bir başka konu, yerkürede gıda maddelerinin kaynaklarının sınırlı olduğu halde asla bitmemesidir. Çünkü yerkürede besin maddeleri zinciri milyonlarca yıl tüketildiği halde pek fazla değişmeyecek şekilde tasarlanmıştır. Örneğin su denizlerden buharlaşır, ardından yağmur şeklinde yeryüzüne geri döner. Ağaçlar besin maddelerini topraktan alır, ardından yaprakları ve dalları koparak yere düşer. Çürüdükten sonra yeniden besin maddelerine dönüşür ve böylece bitkilerin ve ağaçların ihtiyacı olan besin maddeleri olur. Hayvanlar bitkilerden beslenir, dışkıları ve hatta kendileri toprağın besin maddesi açısından zenginleşmesine vesile olur. İnsan havadaki oksijeni tüketir ve karbondioksit şeklinde atmosfere geri verir. Ağaçlar ise gündüzleri bu gazı atmosferden alır, oksijenini serbest bırakır ve geceleri de tam tersini yapar. Genel olarak doğadaki bu süreçler canlıların ihtiyacı olan besin maddelerine süreklilik kazandırır.
Evet, tüm bu anlatılanlardan anlaşıldığı üzere Allah Teala yeryüzünden hiçbir mahlukun rızkını unutmamış ve yarattığı her mahlukun rızkını belirlemiştir. Allah Teala mahluklarının her türlü ihtiyacının bilincindedir ve hepsini en iyi şekilde karşılar ve Kur'an-ı Kerim tabiriyle Yüce Allah en iyi rızık verendir.
Değerli dinleyiciler, İslam'ı Tanıyalım başlıklı sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik. Bizi ayrıca Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Dünyada su krizi, endişeler ve umutlar.
Değerli dinleyiciler, Dünyada Su Krizi, Endişeler ve Umutlar isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Bugün ise su krizinin gelecek nesillerin gıda güvenliğini ne kadar etkileyeceğini ele almak istiyoruz.
Geçen bölümlerde suyun eskiden beri dünyada kalkınmanın önemli etkenlerinden biri olduğunu belirttik. Artık insanlar genelde nehirler ve su kaynakları yakınında toplanır ve ziraatle uğraşırlardı. Söz konusu kaynakların %97'si tatlı su değillerdi ve bu yüzden çok kısıtlı bir bölümü insan tarafından kullanılabilirdi.
Buna ilaveten yer kürede bulunan suların en az %76,1'i kristal veya buzullar halinde olmasından dolayı insan tarafından kullanılamazdı. Yeni ve modern tarımcılık yöntemlerinin kullanılması ve suyun verimli halde kullanılması ise dünyada artmakta olan nüfusun gıda maddelerini sağlama hedefine ulaşmak için hayati etkenlerdir. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü FAO'nun tahminlerine göre gelecek 30 yılda insanlar %60 daha fazla gıdaya ihtiyaçları olacaktır. Bu artışın büyük bir bölümü ise sulamaya ihtiyaç duyan, daha fazla üretim için daha az arazi kullanma yöntemi olan yoğun ekimden olacaktır.
Bu yüzden su kaynaklarına ulaşma ve rekabet meselesi insan için temel sorunlardan biri olacaktır. Bu yüzden gıda ürünleri için suyun en verimli ve doğru kullanımına dikkat etmek gerekiyor. Tarım sektöründe doğru üretim yönteminin de kullanılması ve geleneksel tarım metotlarının modernleştirilmesi suyun tarım sektöründeki verimlilik düzeyini de artırmanın ilk çözüm yoludur. Bu arada modifiye tohumların kullanılması toprak kalitesini yükseltmek ve tarımcılığın diğer modern yöntemlerini kullanmak eş zamanlı olarak üretimin artmasına ve su kaynaklarının verimli kullanılmasına sebep olabilir. Bu arada sulama yöntemlerinin modernleştirilmesi ve su sızıntılarının önlenmesi de büyük önem taşıyor.
Tarım sektörü mevcut suların en az %70'ini kullanmakla su tüketiminde en büyük sektördür. Ürünün yetişmesi için önemli miktarda su kullanılması gerekiyor. Öyle ki 1 kilo pirinç yetiştirmek için 1,3 metreküp su kullanılmalıdır. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü FAO tarafından gelişmekte olan 93 ülkede yapılan araştırmalar söz konusu ülkelerde su rezervleri hızla azalmakta olduğunu gösteriyor. Bu kaynakların yeri dolmazken 10 ülke kritik durumdadırlar. Şöyle ki, tarım için gereken suyun temini bağlamında yenilenebilir su rezervlerinin %40'ını kullanmak zorundadırlar. Bu arada 8 ülkede su temini için ciddi sorunları vardır ve bu ülkelerde yenilenebilir su kaynaklarının %20'sini tarım sektörüne tahsis etmeleri gerekiyor.
Gelişmekte olan ülkeler kendi besinlerini üretmek için her ne kadar kuru tarım ve sulama yöntemi tarıma özen gösterseler de tarım ürünlerinin çoğu sulama yöntemiyle yetişir. FAO'nun tahminlerine göre 2030 yılına kadar gelişmekte olan ülkelerde sulama tarım arazileri %20 kadar artacaktır. Ürün yoğunluğu ile ekim alanı 250 milyon hektardan 320 milyon hektara yükseltilebilir. Söz konusu artış için her damla suyun en verimli şekilde kullanılması gerekiyor.
Gıda ve su güvenliği eksikliği topraktan başlar. Birleşmiş Milletler çok ses getiren raporunda toprak verimliliğinin sona erdiğini duyurdu. Birleşmiş Milletler uzmanlarının incelemeleri mevcut sürecin devam etmesiyle besin üretmek için kullanılan toprakların ancak 60 yıllığına verimli olabileceğini gösteriyor. Bu korkunç düşüncenin görüntüsünü halihazırda dünyada genelde toprak erozyonu nedeniyle dünya tarım ürünlerinde %20'lik düşüş görebiliyoruz. Karada küçük çiftçilerin arazilerinin gasp edilmesi örneği denizlerde de yaşanıyor. Dev firmalar küçük balıkçıların yerini alıyorlar. Böylece avlanan balıklar besine ihtiyacı olanlara değil daha az ihtiyacı olan fakat daha zengin olanlar için ihraç ediliyor. Dünyada yaklaşık 3 milyar insan günlük protein ihtiyaçlarının büyük bir bölümünü deniz ürünlerinden temin ediyor. Fakat mevcut sürecin devam etmesiyle deniz ürünlerini nerelerden temin etmeliyiz? Endüstriyel hayvancılığın verimliliği şaşırtıcı şekilde düşüktür.
Tahran Radyosu.
Halihazırda buğday ve tahıllardan üretilen kalorinin %36'sı ve proteinin %53'ü hayvanların beslenmesi için kullanılıyor. Söz konusu besin maddelerinin 2/3'ü gıda işleme sürecinde yok oluyor. Guardian dünya çapından edindiği verilere dayanarak yayınladığı raporda bitkilerden fasulye ve bezelye edilen her gram protein için 1 santimetre toprağa ihtiyaç olduğunu bildirmiştir. Aynı miktarda hayvansal protein için 1 metre kare yani yaklaşık 100 kat fazla toprağa ihtiyaç vardır. Tabii ki hayvancılık için uygun olan topraklar tarım için elverişli olmayabilir. Fakat bu alanlar doğal hayat ve ekosistemin kalıcı olması için temel role sahiptir. Sulaklar kurutuluyor, ağaçlar kesiliyor ve fidanlar ise kökten çıkartılıyor.
Etobur hayvanlar avlanıyor ve bitkiden beslenen hayvanlar ise doğal ortamdan sürülüyor ve her geçen gün daha fazla alan vahşi hayattan yoksun bırakılıyor. Daha fazla hayvansal protein üretmek için Madagaskar ve Brezilya yağmur ormanları yok ediliyor. Halihazırda daha fazla et tüketmek bir yana ihtiyacımız olan besinleri üretmek için bile gereken alana sahip değiliz. Yoksul kesimin gıdasını sağlayabilen arazilerin et üreten çiftlikleri çevirmek, pratikte yoksul insanların besinlerini ağızlarından çalmaktır. Tabii bu şekilde gezegenimizden de biyoçeşitliliği de tamamen silmiş oluyoruz. 21. yüzyılın başından itibaren neredeyse İran yüz ölçümünün yarısı kadar bir alan yoksul insanların avucundan çalınmış ve sanayi büyük tarım alanlarına dönüştürülmüştür. Bu tarım alanları söz konusu bölge halkının besinlerini değil, zengin ülkelerin talep ettiği tarım ürünlerini yetiştiriyor.
Tabii ki bu krizler yok edici ve korkunç etkileri vardır fakat olayın tümü değil. Dünyada genel gelir düzeyinin artmasıyla büyük bir çoğunluğun beslenme modeli bitkisel protein bazlı beslenmeden hayvansal proteine geçmektedir. Son yarım asırda et üretiminin miktarı 4 kata çıkmasına rağmen zengin ve yoksul ülkeler arasındaki fark ise daha da artmıştır. Ortalama küresel tüketim miktarı İngiltere'nin yarısı ve Amerika'nın 1/3'üdür. Bu ülkeler dünyada en fazla et tüketen ülkeler olarak tarım arazilerinin çoğunu tahrip etmişlerdir. Peki bunca besini nereden sağlamak gerekir? Dünya nüfusunun sabit kaldığını farz etsek de yine de beslenme modelindeki bu değişiklik kalıcı olamaz. Şimdi dünya nüfusunun artmakta olduğunu da düşünsek, et tüketim oranının artmasıyla daha fazla insanın açlığına şahit olabiliriz. Birleşmiş Milletler 2010 yılına göre 2030 yılında et tüketim miktarının %70 artacağını tahmin ediyor. Bu oran aynı dönemde nüfus artış oranının 3 katıdır. Bu gibi sebeplerden dolayı et tüketimine olan talebin artması nedeniyle daha fazla arsa hayvancılık faaliyetleri için ayrılır. Mevcut artış ile 2050 yılına kadar 2005 yılında et üretimi için ayrılan arazilerin 2 katı et üretimi için tahsis edilmelidir.
Fakat yerkürümüzde böyle bir talep artışı için gerekli arsa mevcut değildir. Uluslararası Su Yönetimi Enstitüsü tarafından açıklanan rapora göre tahmin edilmeyen hava durumu konusu çeşitli su depolama seçenekleri için yüklü yatırımlar gerektiriyor. Böylece dünya toplumu böyle belirsiz ve bilinmeyen durumdan geçiş için hazır olabilir. Halihazırda sulama tarıma bağlı beslenen toplumlarda milyonlarca çiftçi bu hayat kaynağı unsurun tahmin edilmez ve düzensiz ulaşım imkanı ve azalma tehlikesi ve riskiyle karşı karşıya bulunuyor. Küresel uzmanların belirttiğine göre dünyada insanların besinlerini üreten toplumun sayısı su yönetiminde yeni ve daha ciddi bakışlar ve kararların alınmasını gerektiriyor. Thank you.
Asya kıtasında tarım arazilerin yaklaşık %66'sı sulanmazken Afrika'da besin maddeleri üreten tarım alanlarının yaklaşık %94'ü yağışlarla sulanıyor. Bu verilere göre uzmanlar Afrika ve Hindistan'da yaklaşık 500 milyon insanın tarımda yeni sulama metotlarından yararlanabilirler. Maalesef yağışların yüksek olmasına rağmen gerektiği kadar bu sulardan yararlanamıyor. Örneğin Afrika çiftçileri eskiden beri daha iyi ve verimli bir ürün için en uygun tohum serpme zamanını biliyorlardı. Fakat halihazırda yağışları tahmin edemedikleri için en uygun zamanı belirleyemiyorlar. Bu yüzden geçimleri tarımdan sağlanan bu gibi çiftçilerin bekası ise yağışlara bağlıdır. Bu gibi çiftçiler muhtemel zararların riskini azaltmak için her mevsimde az miktarda tohum serperek daha az hasat kazanıyorlar. Onlar ürünlerinin zamansız yağışlarla serptikleri tohumların yıkanacağı veya yağışların gecikmesiyle kuruyacağını biliyorlar. Bu şartlarda iklim değişikliğinde her geçen gün yaşanan böyle dalgalanmaların sonuçları daha endişe verici sonuçlar doğurabiliyor.
Değerli dinleyiciler, Dünya'da Su Krizi Endişeler ve Umutlar adlı programımızın bir başka bölümünü dinlediniz.
Programlarımızı ayrıca Tahran Radyosu adlı Telegram kanalından takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Nehcul Belaga öğütleri. Belaga'da yer alan Emirül Mü'minin Hazreti Ali Aleyhisselam'ın veciz sözlerini ancak Kur'an-ı Kerim ve Nebevi Hadis ve vecizlerde benzerine rastlanan bilge sözlerdir. Hazreti Ali Aleyhisselam 13. Hikmetli Sözünde şöyle buyurur. Nimetler size akın edince az şükretmekle onu kendinizden uzaklaştırmayın. Emirül Mü'minin Hazreti Ali Aleyhisselam Nehcül Belaga'nın 13. hikmetli sözünde çok tatlı ve anlamlı bir ifadeyle ilahi kurallardan bir başkasını bize hatırlatıyor. Bu kural ise nimetler kuralıdır. Allah-u Teala dünyanın yaratılışının ilk gününden itibaren birçok kural koyarak egemen kıldı ve bizler bu kuralları bilmeden ilerleyemez, doğru hareket edemeyiz. Başka bir ifade ile birçok nimetten yararlanmak ve dünyevi veya uhrevi başarıları kazanmak, yaratılış dünyasının kurallarını bilmek ve onları kullanmakla ilgilidir. Dünyaya hakim olan kurallardan söz edildiğinde fizik, matematik, kimya gibi düşünülebilir fakat dünyaya hakim olan kuralların çok daha geniş, kapsamlı olduğu görülür. Bu kuralların en önemlisi ise insanın dünyanın yaradanı, diğer insanlar, hatta diğer canlılar ve mahluklar karşısındaki davranışıdır. Zira insanın kaderi ve insanlık toplumunu etkiliyor. Burada çok önemli olan konu ise söz konusu kuralların bir anlaşma olmadığı, insanın davranışları ve sonuçları arasındaki gerçek ilişkinin göstergesi olmasıdır. Bu kurallardan birisi nimetler ve insan minnettarlığı veya nankörlüğü arasındaki ilişkidir. Hazreti Ali aleyhisselam Nehcül Belaga'nın 13. hikmetli sözünde bu kuralı bizlere hatırlatarak şöyle buyurur. Nimetler size akın edince az şükretmekle onu kendinizden uzaklaştırmayın.
Tahran Radyosu.
Nimetlerin birçoğu insana yavaş yavaş nazil olur. Bu yüzden bilinçli insanın görevi söz konusu nimetlerin insana yönelmesi ile birlikte ona şükretmektir. Böylece söz konusu nimetin tamamen kendisine nasip olmasını sağlayabilir. Nitekim bazıları nimetlere şükretmeyince o nimetler devam etmezken üstelik nimetin aslını da kaybedirler. Bu yüzden Yüce Allah'ın kendisine bir nimet veren insan, örneğin kendisine bir konum veya mevki verilince, insanlar ona saygı duyunca veya Allah ona bir ilim bağışlayınca veya belirtileri görülen diğer nimetler kendisine verilince dikkat etmeli ve nankörlük yaparak şükrünü yerine getirmeyerek o nimeti kendisinden uzaklaştırmamalıdır. Zira dünya ilahi gelenekler ve kurallarla yönetiliyor. Hatta Newton'un etki tepki olarak bilinen üçüncü kuralı da aynı şeyi söylüyor. Eğer siz topa darbe vurmak yerine büyük ve sert bir taşa darbe vurursanız ayağınız ağrır. Neden? Zira bu kurala göre eğer bir A nesnesi bir B nesnesine bir kuvvet uyguluyorsa bu durumda B nesnesi de A nesnesine eş büyüklükte ve ters yönde bir kuvvet uyguluyor. Şimdi top gibi hafif ve yumuşak bir nesnenin darbeye gösterdiği tepki hafiftir ve hissedilmez. Fakat taşın tepkisi ağırdır ve ayağımızı ağrıtacaktır. Yüce Allah'ın kuralında da eğer insanda kadir şinaslık ve şükretme duygusu şekillenirse ve kalbinde ve ağzında Allah'a minnet duyar ve şükrederse nimetler ona daha da yakınlaşır ve mükemmelleşir. Fakat şükretmemek ve nankörlük durumunda ise nimetin artması yerine nimetten mahrum edilme kuralı uygulanır. Nehcül Belaga'ya şerh yazanların bazıları nimetleri kuşların sürüsüne benzetirler. Böylece bir grup kuş bir ağacın dallarına oturursa sürüdeki diğer kuşlar da onların peşinden ağaca yönelir ve dallarını doldurur. Fakat eğer ilk grup kötü bir ses veya uygunsuz bir hareket hisseder veya görürse kaçarlar. Diğerleri de onların peşinden gider ve ağaç onların varlığından mahrum kalır. İshak bin Ammar, İmam Sadık aleyhisselamın kendisine hitaben şöyle buyurduğunu belirtiyor. Ey Eba İshak! Ne zaman Allah bir kuluna bir nimet verir ve o da bu nimetin kıymetini kalbiyle anlamaz ve açıkça Allah'a şükrederse, daha şükretmesi bitmeden Hak Teala tarafından onun için nimetin artması emri verilir. İmamın bu sözü İbrahim suresinin 7. ayetine işaret ediyor. Eğer şükrederseniz elbette size nimetimi artırırım. Evet değerli dinleyicilerimiz, Nehcül Belaga Öğütleri isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında.
Ganan Teheran, sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana.